Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Emrah Karadimç ile gün ortası başlıyor.
Herkese mutlu günler. Türkiye'nin en çok dinlenen spor radyosu Radyo Spor, hoş geldiniz. Gün ortası programında sizlerle birlikteyiz. Birlikteliğimiz başladı ve yaklaşık bir saat kadar devam edecek. Gündemdeki konuları konuşacağız, değerlendireceğiz konuklarımızla birlikte. Programımızın başı olması sebebiyle hemen hatırlatma yapalım. Twitter'dan @karalinç adresinden bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda radyospor.com'a girip mesaj gönder kısmından görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un gündemini değerlendireceğiz. Transferlerle ilgili son ayrıntılara bakacağız. Programımızın akışı içinde de özel röportajlar gerçekleştirmeye gayret edeceğiz. Programımıza Galatasaray'la başlıyoruz. Galatasaray'ı an be an takip eden isimlerden biri Ajans Spor Galatasaray muhabiri ve Radyo Spor programcısı sevgili Burhan Can Terzi bizlerle birlikte. Burhan Can, merhaba. Yayınımıza hoş geldin.
Merhabalar Emrah Kalinç. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Tabii ki geride bıraktığımız sezon Galatasaray açısından çok iyi bir sezon olarak adlandırılamaz. Fakat yeni sezonda bambaşka bir Galatasaray izletmek istiyor yöneticiler ve teknik heyet. Öncelikle transfer politikası ile ilgili bir değerlendirmeni rica edeceğim. Son bilgiler neler? Transfer politikası iyi bir şekilde şekillenmeye çalışıyor açıkçası. Evet. Sayın Fatih Terim'in de raporu doğrultusunda yöneticiler harıl harıl çalışıyorlar. Son bilgiler neler sevgili Burhan'cığım?
Evet, transfer konusuyla alakalı aslında çalışmalar karantina sürecinde başladı diyebiliriz. Yani uzun bir süre önce başladı. Aslında bu geçtiğimiz sezonun ilk yarısına dayanan bir yapılanma bir noktada. Fatih Hoca sürekli o dönem ocağı işaret etmişti. Ocak döneminde ufak bir revizyon olsa da yeni sezona Galatasaray yepyeni bir oyun sistemi ve oyuncu grubuyla girmek istiyor. Şöyle ki Galatasaray'ın en büyük değişimi kuşkusuz merkez orta sahada olacak. Çünkü geçen sezon 3 kiralık oyuncuyla yeni sezona girilmişti. Şimdi o oyuncuların sözleşmesi bitti ve Galatasaray yeni bir orta saha kurgusu yapmak durumunda. Bu süreçte tabii ki 5 takviye yapıldı. Bu isimler kim? Eski kaptan Arda Turan, Emre Kılınç, zaten dün resmi açıklama yapıldı. Ondan önceki gün Oğulcan Çağlayan'la ilgili bir açıklama yapıldı. Omar sağ bekte, Omar yepyeni bir isim.
Omar El-Abdali.
El-Abdali, evet. Sağ bekte, sağ bekin yeni sahibi diyebiliriz. Yine Kerem Aktürkoğlu'da çok yakın zamanda resmi açıklaması yapılacak. Artık Galatasaray'ın oyuncusu. Galatasaray geçtiğimiz senelere oranla daha çok inceleyip sık dokuyor ve itidalli transferler yapıyor diyebiliriz. Şu açıdan hem her ne kadar limit konusunda da Galatasaray en avantajlı kulüp olarak dursa da Galatasaray'ın hem sıcak para konusunda bir takım sıkıntıları var, hem de zaten hali hazırda ekonomik davranmak durumunda. Daha çok bonservisi elinde olan futbolculara yöneliyor ve nispeten genç oyuncular üzerinde durduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki şu an taraftarın beklentisi, merakı orta sahaya kim geleceği yönünde ve tabii merak edilen konulardan biri de yeni kaleci kim olacak? Çünkü Fernando Muslera'nın da ilk yarıda oynayabilmesinin çok zor olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Ki tam olarak iyileşme durumu Kasım ayı olarak öngörülüyor ve oynayacak duruma gelmesi de Ocak ayını bulacak. O açıdan Galatasaray gelecek sezon ilk yarısında Muslera'nın yerine görev yapabilecek bir isim aranıyor. Okan tabii ki geçen sezon aslında Muslera'nın yokluğunda oynamak için gelmişti. Ama çok eleştiri aldı açıkçası Muslera'dan, Muslera'nın olmadığı bölümde. Ki ben bütün yükün de genç bir kalecinin omuzlarına yüklenmesini doğru bulmuyorum. Ama kaleci transferi yapılacak. Bu konuda birçok aday vardı ama şu an seçenekler doğrultusunda en yakın aday Kasımpaşa'nın kalecisi Fatih olarak duruyor.
Herhangi bir görüşme yapıldı mı Fatih'le ya da kulübüyle?
Şöyle söyleyebiliriz. Yönetim ve teknik heyet Fatih'e onay verdi. Fatih de Galatasaray'a gelmek istiyor. O konuda bilgimizi aktarabiliriz. Fakat Kasımpaşa'da bu konuda açıkçası yeni bir kaleci takviyesi yaptıktan sonra Fatih'i bırakma niyetinde. Yani yeni bir kaleci transfer etmeden Fatih'le yollarını ayırmak istemiyor. Öte yandan seçenekler arasında Galatasaray'ın eski kalecilerinden Sinan Bolat var. Bonservisi elinde olan bir futbolcu. İlk etapta tepkiden de biraz endişe edilerek yönelilmemiş. Çünkü geçmişte pek çok büyük iyi hatıralar yok aslında. Yani kötü bir kaleci asla değil, ama hani dönüp dolaşıp aynı isimler üzerinde durulması rahatsızlık oluşturabileceği endişesiyle Sinan Bolat ilk etapta düşünülmemişti, ama sanki şu an İbre biraz daha ona dönüyor gibi olduğunu söyleyebiliriz. Yine Volkan Babacan da aslında Galatasaray'ın en çok istediği isim, Fatih Hoca'nın özellikle. Ancak Başakşehir bonservis konusunda diretince bu biraz askıda kaldı diyebiliriz bu transfer için. Yani önceliği Galatasaray'ın yerli kaleci. Yabancı kaleci düşünülmüyor açıkçası. Muslera'nın yokluğunda yeni bir yabancı kontenjanı da düşünerek yeni bir kaleci istenmiyor. Yerli kaleciler üzerinde duruluyor. Ama esas konu, bence en çok üzerinde durulması gereken konu, merkez orta saha konusu. Şimdi Mensah aslında bu saydığım, yani artık Galatasaray'da dediğimiz 5 oyuncudan sonra kamu aydınlatma platformuna verilecek en yakın isim Mensah gibi duruyor. Yani şu an en yoğun çalışma Mensah üzerinde. Fakat Galatasaray'ın buradaki sıkıntısı, az önce de bahsettiğim sıcak para konusu. Maiko'nun satışından eğer 4-5 milyon euro civarında bir para gelseydi Galatasaray bu transferi çoktan bitirmişti. Ancak beklentilerin altında bir para kazanınca Galatasaray'ın sıcak problemi devam ediyor şu an için. Yoksa Mensah konusunda, yani oyuncu tarafında bir problem yok. Ama tabii Beşiktaş da şu an Mensah konusunda devrede. Çok çetin bir mücadeleyle geçecek bu transfer mücadelesi de. O yüzden Galatasaray'ın bir an önce sıcak parayı bulup Mensah'ı getirmesi gerekiyor ki sadece Mensah'ın alınmasıyla bitecek bir transfer durumu da yok orta sahada açıkçası. Yani çünkü Galatasaray'ın en az Mensah'la birlikte iki oyuncu daha alması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü yani oyunun savunma bölümünü oynayacak oyuncuya ihtiyaç var bence merkezde. Çünkü Mensah her ne kadar çift yönlü bir orta saha gibi dursa da defansif yönü bana kalırsa Galatasaray açısından sıkıntı oluşturabilecek düzeyde. Peki. O yüzden defansif orta sahanın mutlaka şart olduğunu düşünüyorum ben.
Pekala sevgili Burhan Can Terzi, benim sorularım olacak, kısa kısa cevaplamanı rica edeceğim. Riera Galatasaray'a ne katar, tekrar geri döndü?
Şöyle, birçok ülke görmüş, birçok ligde oynamış bir oyuncu geçmişine sahip. Galatasaray'la da duygusal bağ çok üst düzeydeydi. Galatasaray taraftarını da iyi tanıyor. Hem camianın beklentilerini biliyor, hem de kendi vizyonuyla bu beklentileri harmanlayarak Galatasaray'a ben katkı vereceğini düşünüyorum. Ama tabii beklentiyi bir noktada şu, yani bir yardımcı hocadan çok şeyler de beklememek lazım. Şu açıdan söylüyorum. Tabii ki onun katacağı hava çok önemli. Ama tabii ki burada yine en büyük sorumluluk Sayın Fatih Terim de. Öte yandan kondisyoner sorusu da çok soruluyor. Skatçili konusu özellikle. Evet, gündeme geliyor sık sık. Ama son aldığımız, yani dün itibariyle aldığım istihbarat, şu an öyle bir anlaşma olmadığı yönündeydi. Tabii bugün ne olur bilemiyoruz. Bir anda tabii Galatasaray açıklayabilir. Ama dün itibariyle böyle bir anlaşma yoktu. Açıkçası yani Riera tabii ki farklı bir yüz, farklı bir vizyon. O yüzden mutlaka takıma, oyunculara dokunacağı noktalar olacaktır. Bence yani bir yani şu taraftan bakalım, Riera'nın oradaki varlığı herhangi bir eksi yazmaz, herhangi bir zarar getirmez, en azından ondan eminiz.
Peki Mario Götze ismi çok fazla gündeme geliyor. İşte Galatasaray'ın adım adım bu transfere yaklaştığı, 3 yıllık anlaşma önerileceği yönünde. Götze Galatasaray yolunda diyebilir miyiz Alman basınının dediği gibi?
Şöyle, durum şu şekilde aslında. Götze'ye işte MLS'ten de teklifler var, farklı liglerden de teklifler var, ama oyuncunun önceliği Galatasaray'la masaya oturmak. Onu net bir şekilde söyleyebiliriz. Diğer kulüplere de verdiği cevap, önce Galatasaray'la görüşeceğim yönünde. Ama ben şunu şuradan bakmak istiyorum. Şu an Galatasaray'ın önceliğinin Götze tipinde bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ve şu an henüz Belhanda'yı da satamamışken, Feguli'yi de satamamışken, hani Götze hamlesi bence Galatasaray'ın şu an ihtiyacı olan hamle olmadığını düşünüyorum açıkçası.
Peki hala Mert Hakan Yandaş'tan Şükrü Hanedar'a suç duyurusu haberlerini gördük.
Evet.
Bu konuyla ilgili var mı ekleyeceğin bir şey kısaca?
Yani istihbarat konusunda yeni bir gelişme yok zaten. Her şey açık ama yani iki taraflı da çok şık olmayan bir durum olduğunu belirtelim.
Pekala. Çok teşekkürler sevgili Burhan Can Terzi. İyi çalışmalar diliyoruz. Sıcak bir haber var. Sivasspor Rıza Çığnıbay'la yeniden anlaştı. Başarılı teknik adamla yarın 11.30'da yeni sözleşme imzalanacak. Benim için sürpriz bir gelişme değil. Haftalar öncesinde yayınımızda ifade etmiştik Rıza Çığnıbay'ın Sivasspor'la tekrar anlaşma noktasında çok sıcak olduğunu. Ki zaten yönetim kanadından aldığımız bilgileri de paylaştığımızda Rıza Çığnıbay'ın Sivasspor'la yola devam edileceğinin öngörüldüğünü bir kez daha vurgulamıştık. Son dakika haberi olarak paylaşılıyor. Onu da aktarmış olalım.
Emrah Karadinç'le gün ortası devam ediyor. Devam ediyor.
Süleyman Seba kuşkusuz efsane bir isimdir. Beşiktaşlı taraftarların gönlünde taht kuran efsane başkan Süleyman Seba'nın vefatının üstünden 6 yıl geçti. Seba vefatının 6. yılında mezarı başında anıldı. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi de açıklamalar yaptı. Transfere istinaden bazı değerlendirmeler yaptı. Ensakala harici henüz netleşen bir transferimiz yok. Ekonomik ve sportif olarak en iyi transferleri yapmak istiyoruz. Zaten Sergen hocamız da 8-10 transfer istediğini söyledi. Ancak bu gideceklere göre söylenmiş bir şey. Kimler gidecek henüz tam anlamıyla belli değil. Ümraniye'ye giderek oyuncu arkadaşlarımızla ön görüşme yapacağız diyor. Mario Balotelli konusu çokça dile getirildi, konuşuldu. Sergen Hoca Mario Balotelli'yi düşünmüyor dedi Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi. Tabii Sergen Hoca'nın istediği transferleri yapacak Beşiktaş ama ekonomiden de taviz vermemek zorunda siyah beyazlılar. Mensah konusu şu şekilde. Birincisi Kayseri Spor Kulübü'ne hem Galatasaray hem de Beşiktaş'tan açıkçası bazı teklifler olduğu şeklinde haberler vardı. Resmi bir teklif henüz var mı yok mu? Sayın Berna Gözbaşı'nın açıklamasını bekliyoruz. Konuşulan bazı şeyler var ama netleşen bir durum yok. Aldığımız son bilgiler böyle. Beşiktaş'ın da gündeminde Bernard Mensah. Şu ana kadar ama kilitlenmiş bir durum söz konusu değil. Yani Beşiktaş'ın önceliği Mensah değil. Bunu da ifade etmiş olalım. Atiba ve Alanyaspor'da forma giyen Valentin'le pazarlıklar yaptığını söyledi Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi. Çok kötü bir huyum var. Çok fazla pazarlık yapıyorum. Wellington ve Atiba'yla pazarlık ediyorum ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş'ın gündemini konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Beşiktaş'ın unutulmaz isimlerinden biri. Eski bir defans oyuncusu ve siyah beyazlı kulüpte. Özellikle altyapıda çok önemli işler yaptı. Genel koordinatörlük görevini üstlenmişti. Ulvi Güveneroğlu bizlerle birlikte. Hocam merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Emrah'cığım. Sağ olun.
Çok teşekkür ederim. Hocam öncelikle Süleyman Seba ile başlayalım. Süleyman Seba gerek Beşiktaş gerek Türk futbolu adına sembol isimlerden biridir. Unutulmaz isimlerden biridir. Vefatının 6. yılında anıldı. Seba'sız geçen 6 yıl ve Seba ile ilgili bir hatıra varsa paylaşmanızı rica ederim lütfen.
Bugün ben de mezarı başındaydım. 6. yılında tekrar gittik, andık kendisine. Tekrar nurlar içinde yatsın, mekanı cennet olsun.
Amin.
Hakikaten şu anda daha çok değeri anlaşılıyor. Daha çok kıymeti anlaşılıyor. Çok büyük başkandı. Beşiktaş'ı kısıtlı bütçelerle çok büyük cami haline getirmesinin ötesinde çok kalıcı eserler bıraktı Beşiktaş'a. Halen de o eserlerin altında Beşiktaş yürümeye çalışıyor. Onunla çok anılarımız var Emrah'cığım ama yani bütün anıların hepsi bizim için çok değerli. Ondan yaşadığımız en güzel anılar, ondan beraber olduğumuz her gündü. Benim için Süleyman Seba hakikaten Beşiktaş takımı için söylemiyorum. Gerçekten hem insan olarak hem de bir futbol adamı olarak şu andaki kıymetini daha çok anlıyorum. Tekrar Allah rahmet eylesin diyorum. Nurlar içinde yatsın.
Bir kez daha aynı temennileri bizler de paylaşalım. Tabii Süleyman Seba'nın izinden gidebilmek çok önemli. Hocam kimileri vardır iz bırakır, kimileri vardır iz sürer. Acaba yeni başkanlar Süleyman Seba modelini ne kadar benimsiyor sizce?
Valla ben Sayın Ahmet Nur Çebi'nin bu transfer görüşmelerindeki tutum ve davranışını gördüğüm zaman ben biraz Süleyman Seba'nın çizgisini görmeye başladım onda. Yani en azından Beşiktaş'ın parasının değerli olduğunu, yani en azından bu dönemlerde Beşiktaş Futbol Kulübü'nün camiasının çok büyük bir cami olduğunu, formanın çok değerli olduğunu, para her zaman verdi ama hiçbir zaman futbol yapısı olarak Beşiktaş'ın ilkeleri var. O ilkelerin dışına çıkılmaması gerekiyordu. Beşiktaş bundan çok korktu. Yani bu anlamda baktığınız zaman Sayın Ahmet Nurçevi tabii ki çok zor bir dönemde göreve geldi. Çok sıkıntılı bir dönemde göreve geldi. Hakikaten işi çok zor. Ama en azından bu şekilde hareket etmesi bile yani Beşiktaş camiasına bir mesajdır. Yani bunu iyi Beşiktaşların iyi algılaması lazım. Hiçbir zaman Beşiktaş takımı bu tür hareketlerle camiayı küçültmez. Her zaman Beşiktaş takımının ayakta kalması gerekiyor. İşte görüyorsunuz daha önceki yıllardan çok Beşiktaş takımına gelen bir sürü oyuncular gelip giden oyuncuların bütün masraflarını veyahut da gelir gider bütçesini ortaya koyduktan sonra Beşiktaş takımına ne kadar zarar verdikleri ortaya çıkıyor. Yıllar sonra da olsa ortaya çıkıyor. Yani Ahmet Nurçebi'nin işi çok zor ama gittiği yol doğru. Ben tahmin ediyorum belki bu konularda biraz eleştiri falan alacak ama ileriki dönemlerde eğer bu ayak yani bu tür bu konularda yardımcı olursa camiye Ahmet Nurçebi de dik durursa yani ben bir süre sonra Beşiktaş takımının kendi ayakları üzerine yürümeye başlayacağını tahmin ediyorum.
Beşiktaş taraftarları transfer yapamıyorsan görevi bırak dememeli Ahmet Nurçebi'ye ve yönetimine.
Kesinlikle yani Ahmet Nurçebi'nin sorunu değil bu. Kesinlikle değil. Ha, oraya geldiği zaman başkan bir yerde her şeyi sorumluluğu üzerine alıyor ama yani böyle kolay değil yani. Bu işler öyle dışarıdan göründüğü kadar da. Ne yapacak şimdi Ahmet Nurçebi gittikten sonra kim gelip orada o işi düzeltebilecek? Ki Ahmet Nurçebi ailesiyle beraber dünya kadar para koydu ortaya.
Doğru.
Yani bu parayla olacak iş değil yani. Bu tamamen bir plan program çerçevesinde uzun vadede çözülmesi gereken bir olay.
Hocam bırakmam seni kampanyası çok önemli bir kampanya. Yani bir ruhu ortaya koymak adına ben bunu çok önemsiyorum. Ki Beşiktaş yöneticiler de güzel bir proje imza attılar. Ve zaten yakın zamanda televizyon programında da Kanal D ekranlarında yapılan bir ödül gecesi programı vardı. O ödül gecesinden gelen paranın nerede kullanılacağı konusunda tartışmalar var ama daha önce Sayın Başkan Ahmet Nurçebi bu yönde bir açıklama yapmıştı. Beşiktaş'ın geleceğini sağlam temeller üzerine oturtmaya çalışacağız ve bu yönde kullanacağız demişti. Yani o kampanyadan gelecek para doğru kullanılmalı yorumunu nasıl acaba devamını getirebilir Ulvi Güveneroğlu?
Yani en azından ben şu öncelikli olarak bir kere kulübün bir finansal olarak dönmesi gerekiyor. Yani şu anda kulübün işleyen çarkları var. O çarkların dönmesi gerekiyor. Bir kere onu o şekilde önlem alması gerekiyor. İkincisi hiçbir zaman ben demiyorum ki illaki takımların hepsi genç olsun falan yani böyle altyapı. Altyapı derken de bizde herkes çok yanlış anlıyor. Altyapı derken sanki altyapıdan gelecek oyuncular değil. Altyapı demek yani dünyanın her tarafından çok iyi gelecek vaat eden oyuncular alır. Bunlar 23 yaşında da olur, 25 yaşında da olur, 27 yaşında da olur. Bu konularda iyi bir çalışma yapıp Beşiktaş'ın geleceğini kurtarabilecek adımlar atılması gerekiyor. Yani bizim dönemlerimizde nasıl Türkiye'nin her tarafında bir sürü oyuncular alınıp Beşiktaş'a geldi ise ve bunu bu bir kadro mühendisliği altında 3 senede tamamen Beşiktaş'ın çatısı oluşturulduysa ve uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet etse Beşiktaş takımında artık bu yola girmesi gerekiyor.
Doğru.
Ama Beşiktaş şimdi şöyle bir şey var. Taraftar diyor ki o zaman diyor şampiyonluğumuz yok. Beşiktaş'ın forması her zaman ilk 3 oynar. İddia ediyorum. Bundan sonra kim daha çabuk yapılanırsa şu anda 3 büyüklerle çift konuşuyorum. Kim daha çabuk yapılırsa, kim daha çok geleceğe yatırım yaparsa 10 sene gelecek 10 sene veya 20 senelere ipotek var yani.
Doğru.
Yani çünkü bütün takımlar hemen hemen aynı durumda yani. Değişen bir şey yok yani.
Hocam En Sakalı transferini açıkladı Beşiktaş. En Sakalı'nın yaptığı açıklamalara baktığımızda futbolcunun transfer sebebiyle ne kadar mutlu olduğunu yüzünden okuyabiliyoruz. Açıklamalarından da bunu görebiliyoruz. En Sakalı transferi için neler söylersiniz? Bir teknik adam daha önce çalıştığı bir futbolcuyu kadrosunda mutlaka görmek ister. Bunun örneğini gördük bu transferle beraber. En Sakalı sizce faydalı olacak mı Beşiktaş'a? Ve golcü konusunda Mario Balotelli ismi çok fazla ön plana çıktı. Disiplinsiz bir oyuncu. Ki dünya futbolunu, Avrupa futbolunu bilen bir isimsiniz aynı zamanda. Ne dersin Sergen Hoca'nın veto etmesi doğru bir karar mı? Hem Balotelli hem En Sakala konusunu konuşalım.
Balotelli'den başlayayım. Balotelli Sergen Hoca futbolcu olarak veto etmedi. Para konusunda çünkü maliyetleri çok yüksek o yüzden veto etti. Bu böyle biline. Yoksa futbolcu konusunda kesinlikle veto etmedi. Onu söyleyeyim. En Sakala ise Sergen Hoca kendisi yeni çalıştı biliyor ve çok tanıdığı bir oyuncu. Ki çok saygı duyuyorum Sergen Hoca'nın futbol bilgisine de futbolcu konusundaki seçimlerine de. Ben Beşiktaş'ta başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü çok ısrar etti onun alınmasında. Demek ki onu çok iyi bildiği için de Beşiktaş'a faydalı olacağını bildiği için de aldı. Maliyetleri de fena değil. Yani Beşiktaş takımının bütçesine uygun bir futbolcu. Tahmin ediyorum iyi bir profesyonel. Yani işini mesleğini çok seven bir oyuncu. Diplomasi de bundan sonrası Sergen Hoca'yla En Sakalı'nı sahaya koyacak. Performansa da aldık. Bana göre beklemek lazım ama ben yani şu anda kendi görüşüm Balo en sakala iyi futbolcu gibi görüyor bana.
Anlıyorum. Hocam Atiba Acins'in bir yıl daha Beşiktaş'ta kalacak. Benim aldığım bilgiler de o yöndeydi. Daha önce paylaşmıştım. Atiba mesela iyi bir Atiba, fizik olarak iyi olan bir Atiba kaç maç oynar? Sezon içinde kaç maçı çıkarabilir sizce? Yani,
bence ben sana bir şey söyleyeyim mi? Atiba çok çok iyi bir futbolcu. Bak onu hiçbir zaman oynadığı zaman da geçen senede, bundan önceki senelerde hakikaten yere göre sığdıramadık. Çok kaliteli bir oyuncu. Ama aynı oyuncunun alternatifi de olması gerekiyor. Atiba yine oynarsa yine bu sene en az bir 25-30-25'e yakın maç oynar yani. Anladım. %100 oynar.
Hocam Dorukhan Ozan, Tufan bu takas gündemde. Yok.
Bence hiç
gerçekçi geliyor size.
Yok gerçekçi gelmiyor. Alınacaksa Ozan'ın özellikleri ayrı, Doğukan'ın özellikleri ayrı. Çok farklı oyuncular ikisi. Yani veyahut da birbirine benzer noktaları da çok fazla diyelim. Yani farklı da olsa, benzer de olsa hemen hemen aynı özellikte oyuncular. Bana göre gerek yok. O olmaz bence. Başka olmaz. Ha, Gustavo olursa olur. Öyle değil yani. Öyle değil yani. Farklı oyuncu.
Hocam Sabek konusunda tabii Gökhan Gönül gittikten sonra özellikle kim alınacak sorusu sorulmaya başlanmıştı. Rick Karstrop gündeme geldi. Yani tabii futbolcunun bonservisi Roma'da. Hollanda'da sezonu geçirdi. Ne dersiniz hocam, bu tarz bir oyuncu lazım mı? Yani 1,5 milyon euro bandında bir gelir elde edebilecek tarzda bir oyuncudan söz ediyoruz. İyi bir Sabek, açıkçası asist de yapabilen bir oyuncu. Feyenoord'daki bazı maçlarını izleme fırsatı bulmuştum ama bir Gökhan Gönül eder mi etmez mi soru işareti bende. Ne dersin sahibi konusunda kısaca?
Şimdi şöyle bir şey var. Yani mutlaka Beşiktaş takımı Beşiktaş'a katkı yapabilecek, Beşiktaş'a hakikaten üst seviye bir kalite getirecek oyuncu olursa, yani 1,5 milyon bandındaki birkaç tane oyuncuya para verilmesine ben karşı değilim yani. Kesinlikle yani bu kadar da Beşiktaş'ın değerini düşürmemek gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Yani bu tür oyuncular Beşiktaş takımına gelip de geçmişine bakıp, yani bu oyuncuların geçmişteki verdikleri hizmetlere bakıp eğer uzun süreli Beşiktaş'ta bu işi götürecekse niye verilmesin? Verilir alınır yani. Ben seyretmedim. Çok fazla bilgim yok yani o dediğiniz oyuncu hakkında. Ama eğer gerçekten bir katkı verecekse ve Beşiktaş takımına da uzun süreli, yani en azından 2 yıllık bir katkı verebilecek bir kapasiteye sahipse bence verilir alınır yani. Niye verilmesin yani?
Değil mi? Pekala. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
İyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz. Evet, Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi koordineli bir şekilde çalışıyor. Transferden sorumlu yöneticilerden Sayın Erdal Torunoğulları da aynı şekilde girişim yapmak için uğraş veriyor. Fakat mali açıdan sadece Beşiktaş değil, tüm Türk kulüpleri ciddi problemlerle karşı karşıya. Limit tartışmalarını tabii bir kenara bırakıyorum ama kulüplerde para yok. O kasa bomboş. Benim gözümden de o şekilde. Yani kulüplere çok yakın camia içinden isimlerle konuştuğumuzda, yönetimlerle sürekli irtibat halinde olan yöneticilerle konuştuğumuzda da benzer şeyleri zaten söylüyorlar. Bunun altını çizmekte fayda var. Kulüpler sağlam adımlar atmak zorunda transfer konusunda. Sadece bir gövde gösterisi yapmak değildir. Yani taraftarların gönlünü hoş etmek adına böyle bir girişim yapmak bana çok mantıklı gelmiyor. İhtiyaç doğrultusunda transfer yapmak lazım. Bunun altını bir kez daha çizmiş olayım ben. Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri sevgili İrfan 25 bizlerle birlikte. İrfan 25 merhaba, yayınımıza hoş geldin.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Fenerbahçe ihtiyacı doğrultusunda transferler yapıyor mu sorusunu sorduğunda İrfan 25 neler söylersin, bununla başlayalım?
Evet, Fenerbahçe ihtiyaçları doğrultusunda transfer yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü Fenerbahçe'de son iki sezon, yani hem geçen sezon hem de bir önceki sezon kadro planlaması konusunda ciddi hatalar yapıldı Fenerbahçe'de ve biliyorsunuz Fenerbahçe geçen sezonda ciddi anlamda sıkıntılar yaşadı. Özellikle sol bekte, savunmanın ortasında, stoper mevkiinde hem sağ bekte hem de sol bekte sıkıntılar yaşadı. Forvet'te Vedat Muriç için alternatifi yoktu. Kanat bölge kanatlarda, ortalan el iki kanatında sıkıntılar yaşamıştı Fenerbahçe. Tabii çok sayıda transfer yaptı Fenerbahçe. İki sezonda 31 yakın transfer yaptı ama iskelet kadroyu, istenen kadroyu oluşturamamıştı. Bu sezon transferde daha planlı ve akıllı adımlar atıldığını söyleyebiliriz. İlk önce sol bek mevkiindeki yaşanan sıkıntıyı çözüldü. Caner ve Novak transfer edildi. Hı hı. Şimdi stoper mevkiine transfer yapılacak. Hem sol stoper hem de sağ stopere en az iki transfer yapılması, sol ve sağ stoper olmak üzere iki stoper transferi yapılması planlanıyor. Bu doğrultuda Lemos'ta Uruguaylı stoper Lemos'ta her konuda anlaşıldı. Zaten bunu Las Palmas Kulübü Başkanı da ifade etti. Fenerbahçe ile anlaştıklarını ve transferin resmiyet kazanmasını beklediklerini ifade etti.
Nasıl bir oyuncu? Hemen altını çizelim dolma kalemle.
Şöyle söyleyeyim, Lemos tabii aslında beklenen patlamayı yapamayan bir oyuncu. Yani ciddi iki sene öncesine kadar Barcelona ile dahi ismi geçen bir stoperdi, Uruguaylı stoper, ama bu beklenen gelişimi gösterememişti. Daha sonra Las Palmas'ta forma gitti. Las Palmas'ta yani 20'nin üzerinde bir maçta forma giydiğini söyleyebilirim. Fenerbahçe'nin eğer Erol Bulut'un elinde bu gerçek bir performans ulaşırsa Fenerbahçe'ye çok katkı sağlayacağını düşünüyorum bu ismin. Yine bir Arjantinli stoper, sol stoper Fenerbahçe'nin gündeminde. Bunu da söyleyebilirim. Kodai Kroos forması giyen Tomás, 24 yaşındaki Arjantinli stoper Tomás Córdoba'da Fenerbahçe'nin gündeminde yaran bir isim. Fenerbahçe bu transferi de bitirmek istiyor ve böylece sağ ve sol stopere transfer yaparak aslında stoper mevkindeki yaşanan sıkıntıyı da gidermeyi planlıyor. Yine ortalanın her iki kanadına, kanat mevkilerine transfer yapmayı planlıyor Fenerbahçe. Bu doğrultuda da çalışmalarını sürdürüyor. Bu isimler Roma'dan Perotti ismi gündemde. Fenerbahçe oyuncuyla prensipte anlaşmaya varmıştı daha önce. Bunu birkaç kez dile getirmiştik yayınlarda da. Ama tabii Fenerbahçe'nin aşması gereken bir limit sorunu var. Bu limit sorunu aşmadan da bir yurt dışından bir bonservis, belli bir bedel ödeyerek transfer yapması oldukça zor şu aşamada. İlk önce tabii bir limit sorunu aşması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Ayrıca da finansal fair play anlaşması gereğince de oyuncu satmadan oyuncu alamadığı için de elindeki oyuncuları belli bir bonservis bedeli satarak bir kaynak yaratmak zorunda Fenerbahçe. Bu doğrultuda da çalışmalarını sürdürüyor. Yine forvet mevkiine
oraya gelmeden şunu söyleyeyim ben. Vedat Muriç ile ilgili tabii çok haber okuyoruz, görüyoruz. İtalyan gazetesinde baktığımızda yine İtalyan gazetelerinde benzer durumu görüyoruz. Lazio'nun 16 milyon euro garanti ve 4 milyon euro da bonus olmak üzere toplam 20 milyon euroya Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri var. Aslasları var mı? Vedat Muriç kesin gidiyor mu ve gitmesi durumunda alternatif oyuncular var mı Fenerbahçe açısından?
Şunu söyleyeyim, ben Vedat Muriç'in gideceğini düşünüyorum. Yani yeni sezonda Vedat Muriç'in Serie A'da Lazio forması giyeceğini düşünüyorum. Çünkü çok ciddi transfer teklifi aldı. Ayrıca şöyle ifade edeyim. İtalyan gazetelerinde, bugün La Gazzetta dello Sport'ta da var bu haber. Yani artık sözleşme şartlarına kadar, ayrıntısına kadar yazmışlar. Lazio'nun Vedat Muriç'e 2 milyon euro ve bonus 2 milyon euro net ücret ödedi. 2 milyon euro ücret, 2 milyon euro karşılığında 5 yıllık sözleşme önerdiğini yazmış. Ayrıca belli bonusların da olduğunu vurguluyor. Fena şu bir şey var. Lazio 16 milyon euro artı 2 milyon euro bonus Fenerbahçe'ye teklif ediyor. Ayrıca biliyorsunuz Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'i satması halinde satış üzerindeki kardan %15'ini Çaykur Rizespor'a vermek zorunda. Öyle bir anlaşma söz konusu. Lazio'nun 1.8 milyon euroluk Rize'nin payını da Lazio'nun ödeyeceği ve toplamda 20 milyon euroluk bir rakama ulaştığı şeklinde. Zaten Fenerbahçe'nin istediği bedel de aslında 20 milyon euroydu ve bu bedel üzerinde Rize'nin de payını ödenmesini istiyordu. Yani yaklaşık 22-23 milyon euro bir istiyordu Fenerbahçe, ama ben bu transferin kısa sürede açıklanmasını bekliyorum. Yani kısa sürede Vedat Muriç için Lazio'ya transferinin gerçekleşmesini bekliyorum. Çok çok iyi bir bedel olduğunu söyleyebilirim ben Vedat Muriç için. Aslında Vedat Muriç ligin ikinci yarısında performans anlamında biraz daha düştüğünü söyleyebilirim. Yani performansı ilk yarıdaki performansıyla devam etmiş olsaydı belki çok daha yüksek fiyatlara bonservis bedeliyle satılabilirdi diye söyleyebilirim Vedat Muriç için.
Emrah Karadinç'le gün ortası devam ediyor.
Tekrar birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Konuşmaya devam ediyoruz Fenerbahçe'nin gündemini. Sevgili İrfan 25 bizlerle birlikte. Sözcü gazetesi Fenerbahçe muhabiri. Tekrar merhaba İrfan 25. Sevgili İrfan, beni duyabiliyor musun? Tekrar deneyelim. Sanıyorum hattımızdan düşmüş. Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Tabii Fenerbahçe transferler yaptı. Arka arkaya açıklanmıştı transferler. Benzer bir durumun Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerinden de gelmesi bekleniyordu. Galatasaray'dan da transferler açıklanmaya başlandı. Emre Kılınç transferi de yine açıklanan transferlerden biriydi. Galatasaray bölümünde de konuşmuştuk genel olarak. Genel hatlarıyla transfer bölümünü. Şimdi şöyle bir durum var. Transfer dönemlerinde özellikle bir futbolcuya iki kulüp, yani Süper Lig'de mücadele eden iki kulüp birden talip olabiliyor. Talip olduktan sonra da transfer çalımları çokça gündeme gelir. O isimlerden biri de Mert Hakan Yandaş. Bu konu çokça konuşuldu, tartışıldı. Bakalım sevgili İrfan 25 neler aktaracak Mert Hakan Yandaş konusunda. İrfan 25 tekrar merhaba. İrfan 25 beni duyabiliyor musun?
Evet duyuyorum. Siz beni duyuyor musunuz şu anda?
Ben de duyabiliyorum. Tekrar hoş geldin yayınımıza.
Teşekkürler. Tekrar iyi yayınlar diliyorum.
Evet, Mert Hakan Yandaş transferi ve tabii Galatasaray yönetiminden de açıklamalar var. Ortada bir realite var. Futbolcu Fenerbahçe'yi tercih etti. Neler söylersin bu transferle ilgili ve özellikle ben hangi kulüp olursa olsun bir kulübün, bir başka kulübünün transferini itibarsızlaştırmaya çalışmasını çok doğru bulmuyorum. Aynı kanaatte misin?
Evet, aynı kanaatim. Yani aslında buna senin söylediklerine de çok fazla bir ekleme yapacak, yapmak da gerekmiyor açıkça söyleyebilirim. Şunu söyleyeyim. Tabii Galatasaray camiası Mert Hakan Yandaş transferine kafayı çok fazla, özellikle Fenerbahçe gitmesine çok fazla kafaya takmış durumda. Yani ben bunu anlıyorum. Çünkü yaptığı bütün açıklamalarında, yani başkanından tutun yöneticisine kadar yaptığı açıklamalarda bunu görebiliyoruz. Ayrıca son Emre Kılınç'ın imza, yani Emre Kılınç'ın transfer imza töreninde hem başkanın, hem başkan Mustafa, Sayın Mustafa Cengiz'in, hem de Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarını ben açıkça söyleyeyim üzülerek dinledim, takip ettim. Özellikle Mert Hakan Yandaş'ın, Emre Kılınç üzerinden Mert Hakan Yandaş'ın kişiliğine, karakterine, hatta daha da ileri giderek annesine kadar laf söyleyebilecek durumda, yani öyle laf söyleyebilecek duruma geldi. Artık yani kelimeleri de seçerek söylüyorum. Yani laf söyleyecek duruma geldiler. Özellikle Abdurrahim Albayrak'ın açıklamasını ben gerçekten üzülerek takip ettim. Şöyle bir ifade kullandı. Tabii Emre Kılınç'ı örnek göstererek buradan Mert Hakan Yandaş'a tepki gösteriyorlar. Fenerbahçe imza attığında işte Emre Kılınç sözünde durdu. İşte böyle kişilikli, karakterli bir oyuncu. Diğer taraftan işte Sayın Abdurrahim Albayrak da işte anneler böyle evlatlar yetiştirmeli şeklinde Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe imza atmasını aslında pek de azmedemediklerini ortaya koyuyorlar. Ben bu açıklamaları üzülerek takip ettim. Yani bu ne ilk Mert Hakan Yandaş gibi transferler ne ilk olacak ne de son olacak. Biliyorsunuz Emre Akbaba da hem Fenerbahçe hem Galatasaray tarafından istemişti. Oyuncu tercihini Galatasaray'dan yana kullanmıştı. Ama Fenerbahçe camiasından çok böyle oyuncuya yönelik bir açıklama gelmemişti. Yani oyuncunun kişiliğine, karakterine yönelik bir açıklama gelmemişti. Bu tür transferler olacaktır. Olmaya da devam edecek. Bütün yani üç büyük kulüpler karşı karşıya da gelebilir bu transferlerde. Ama oyuncunun böyle açıklamalar yaparak itibarsızlaştırmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bu oyuncular bizim değerlerimiz. Yani bu genç oyuncular değerleri. Bu oyunculara çok fazla böyle açıklamalar yaparak bir çukurun içine çekmemek gerektiğini düşünüyorum. Artık Galatasaray camiasına şunu kabul etmesi lazım. Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'yi imza attı. Fenerbahçe'yi tercih etti. Galatasaray bir ön protokol imzalamıştı Mert Hakan Yandaş'ta. Bu ön protokolün gereklerini Galatasaray yerine getirmediği için Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'ye transfer oldu. Yoksa oyuncu işte Galatasaray'a verdiği sözü yerinde tutmadı. İşte Fenerbahçe çok yüksek yıl 2-3 kat ücret ödedi. O yüzden Fenerbahçe'ye geldi. Doğru değil. Çünkü Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'a Galatasaray'ın önerdiği hemen hemen aynı rakamlarda imza attığını söyleyebilirim. Az önce bir ekleme yapayım.
Tabii ki.
Vedat Muriç de hangi golcüler gündemde diye söylemiştin. Onu söylememiştik. Rus golcü Smolov Fenerbahçe'nin gündeminde olan isimlerden bir tanesi. Geçen sezon Celta Vigo'da kiralık olarak geçirmişti. Vedat Muriç'in satılması durumunda Rus golcünün kadroya katılması muhtemel isimlerden bir tanesi. Bunu söyleyebilirim.
Peki çok kısa rica edeceğim. Başkan vekili Sayın Semih Özsoy'un istifa ettiği duyuruldu. Evet. Daha önce biz tabii ajansspor.com'dan bu yönde bir haber yapmıştık. Tepkili aldığımızı hatırlıyorum açıkçası. Sayın Semih Özsoy'un istifasını nasıl değerlendirirsin acaba?
Bence beklenen bir gelişmedi. Çünkü fikir ayrılıkları söz konusuydu. Sayın Başkan'la. Biliyorsunuz zaman zaman siz de bunu haberleştirdiniz. Hı hı. Bu konudaki haberleri yaptınız. Gazetelerde de yer aldı. Evet. Hatta benim aldığım bilgiler son 15-20 gündür de kulüp binasına çok fazla uğramadığı yönündeydi Semih Özsoy'un. Futbol şubesindeki yani futbol şubesindeki görevlerinden biraz el çektirildi diyelim. Biliyorsunuz futbol şubesinde tüm yetki Emre Belözoğlu, Selahattin Baki ve Kemal Danabaş üçlü organizasyon yapısında son kararı Ali Koç verecekti. Ya yani bu buradan yani yetkilerin futbol şubesine yetkilerin alınması, daha basit bir görev verilmesi, sadece basketbol şubesiyle ilgileniyordu. Bu ve yönetimde başkanla yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle istifa kararı aldı ve istifası da kabul edildi. Yani şunu zaten istifanın kabul edilmesiyle ilgili Fenerbahçe internet sitesine yapılan internet sitesindeki açıklamayı dikkate aldığımızda aslında çok önemli bir yönetim kurulunda çok önemli bir isim olsa böyle bir istifa aldığınız zaman bunu geri alması için ikna etmeye çalışılırdı ama böyle bir çabanın da olmadığı yönünde sanki bu açıklamada böyle bir çabanın olmadığı yönünde bir izlenim veriyor.
Peki. Çok teşekkürler sevgili İrfan 25.
İyi yayınlar diliyorum.
İyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz. Ve Trabzonspor'la devam ediyoruz. A Spor Trabzonspor muhabiri Yunus Emresel bizlerle birlikte. Özel haberler, detay haberler, çarpıcı haberlere imza atan usta bir gazetecidir. Çok da başarılı bir muhabir Yunus Emresel bizlerle birlikte. Yunus Emresel merhaba, hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk Emrah, teşekkürler, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Novak'la ilgili yaptığı açıklamalar istinaden neler söylersin öncelikle?
Öncelikle Trabzonspor Kulübü Nova kendi şartlarına göre tutmak için 1.2 milyonluk bir avro teklif yaptı. Normal geçtiğimiz sezon aldığı rakamın yaklaşık 500 bin avro daha fazlasıydı bu rakam. Ancak Novak tabii ki kendi ekonomik durumunda, kendi şartlarını da düşünerek Fenerbahçe'ye gitmeyi daha uygun gördü. Profesyonel futbolda bu tür şeyler tabii ki sıklıkla görülüyor ve çok da artık birçok kesim tarafından da normal olarak karşılanıyor. Novak konusunda yönetim kurulu kalmasını istiyordu. Novak da ilk etapta kalmak istiyordu ama ekonomik şartlar karşılıklı gerçekleşmedi. Başkan Ahmet Oğlu'nun dün yaptığı konuşmalarda aslında bir nevi Novak'a biraz içeren açıklamalardı. Çünkü burada sergilediği performansla Novak kariyerinin en iyi dönemlerinden birine ulaştı. Bence ona yönelik sistem dolu bir açıklamaydı.
Genel itibariyle Trabzonspor'un transfer politikasıyla ilgili neler söylersin Yunus Emresel? İhtiyaca yönelik transferleri ben çok önemsiyorum ve her programda da altını çiziyorum. Kulüpler gerçekten ihtiyacı olan noktalara nokta atışı transferler yapmalı.
Doğru ama tabii zaman zaman bunu gerçekleştirmek çoktan mümkün olmuyor. Örneğin Trabzonspor'un orta sahada gerçekten ihtiyacı vardı. Jonobi Mikel transferi orta sahada ihtiyaçları karşılaması için yapılan bir transferdi ama zaman içerisinde hem oyuncu kaynaklı hem Trabzonspor kaynaklı bazı nedenlerden dolayı beklenen performansı sergileyemedi. Her ne kadar sen beklentin doğrultusunda oyuncuyu transfer etsen de bazen şartlar yerine gelmiyor. Şu an itibariyle Trabzonspor'un uygulamaya çalıştığı transfer politikası ağırlıklı olarak şu: daha çok kiralık veya alabiliyorsak bonservissiz oyuncu alalım. Bonservisiyle de eğer oyuncu alacaksak bunu da taksitlerini uzun vadeye bölelim mantığıyla hareket ediyor. Yani tamamen ekonomik olarak kendisini zorlamayacak transferlere yönelmiş durumda Trabzonspor. Şu anda ağırlıklı transfer politikasının bu yönde olduğu söylenebilir. Tabii bu taraftarlar gözünde beklentiyi karşılıyor mu onu artık zaman gösterecek. Çünkü
Yunus Emresel, duyabiliyor musun beni? Sesin gitti bir an, duyamıyoruz seni.
Ben şu anda sizi duyabiliyorum.
Şu an duyabiliyoruz, evet. Sesin gitti bir anda. Lütfen devam et kaldığın yerden.
Sherlock transferi de ilk gerçekleştiğinde aslında çok ağır eleştiriler alıyordu. Bu oyuncunun nereden bulunduğu, performansının yeterli olmayacağı yönünde çok ağır ve sert eleştiriler vardı. Şu anda yapılan transferlerin bazılarını da yine aynı sertlikte eleştiriler geldiğini görüyoruz. Tabii zaman Trabzonspor'u yönetimin bu transferlerde haklı olup olmadığını ortaya çıkaracak. Hı hı. Ama şunu söyleyelim. Bence Trabzonspor bu şu ana kadar yaptığı 3 transferde olduğu gibi bundan sonraki transfer politikasında da yine bonservisi elinde olan veya az bir kiralık ücretle satın alma opsiyonunu kullanmak şartıyla az bir kiralık ücretle alabileceği oyunculara yönelecek gibi gözüküyor.
Yani başarılı bir transfer stratejisi yürüten bir Trabzonspor var. Oyuncular iyi araştırıldı. Belki mesela Novan transferi, Fenerbahçe transferi sonrası tepkilerin olmasını doğal karşılıyorum ama oyuncu da açıkçası giderken çok dikkat çekici açıklamalar yapmıştı. Yani ne Trabzonspor taraftarını ne de yönetimi çok incitmemeye çalıştı. Açıklaması öyleydi. Yeni gelen transfer mesela Maylon, acaba Novak aratır mı aratmaz mı soru işaretleri olabilir. Bu yönden oyuncuların yıpratılmaması gerekiyor kanaatini düşünüyorum. Bunu paylaşmış olayım ben de.
Çok doğru düşünüyorsun. Çünkü daha gelmeden bu tür yorumlar ister istemez oyuncu tarafından, menajeri tarafından bir şekilde takip ediliyor, yorumlanıyor, gözlemleniyor ve bundan etkilenmemek çok mümkün değil. Ne kadar profesyonel olursanız olun, ne kadar profesyonel düşünmeye çalışırsanız çalışın bu imkansız bir şey. Bence daha görmeden yıkıcı olmak gerekmiyor. Zaten zorunlu bir satın alma opsiyonu da yok. Marlon transferini örnek veriyorum. 150 bin avroya kiraladığımız bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu Trabzonspor için asla küçümsemiyorum rakam ama bu Trabzonspor için çok çok ekonomik anlamda zora sokacak, şartları sıkıntıya sokacak bir ödeme değil. Dolayısıyla başarılı olursa önemli bir transfer olarak dikkat çeker. Başarısız olursa da sezon içerisinde değerlendirilir. Ona göre şartlar uygunsa yollar ayrılabilir. O yüzden daha henüz bir şey görmeden karar vermek doğru değil. Şunu düşünüyorsa Trabzonspor taraftarları ki bence onu düşünüyorlar. Biz sezona başladıktan sonra yapılan transferler yetersiz kalırsa ne yapacağız düşüncesi. İşte o noktada henüz transfer çalışmalarının bitmediğini, her bölgeye en az bir alternatif daha düşünüldüğünü söyleyelim. Yani 6 veya 7 takviye daha yapacak Trabzonspor ve bu da oldukça fazla bir rakam. Belki sol bek bölgesine de yabancı değil ama yerli bir takviye de görebiliriz bunların arasında.
Yunus Emre'sel, sorularım kısa kısa olacak, senden de aynı şekilde cevap rica edeceğim lütfen. Sosa ne olacak, Sosa'nın durumu?
Bence Sosa'nın durumunun şu an ne olacağını kendisi dahi bilmiyordu. Çünkü gerçekten bu konuda çok ciddi bir belirsizlik hakim. Menajeri tabii ki kendi işini yapıyor ve oyuncuyu farklı farklı takımlara getirmeye çalışıyor. En yüksek rakamı almaya çalışıyor. Trabzonspor ise bu noktada verdiği rakamı 750 bin avro olarak belirtiyor ve bu rakamın üstüne çıkmayacağını yöneticiler her fırsatta söylüyor. Eğer Sosa Trabzonspor'un bu şartlarını kabul ederse Trabzonspor yönetimi anlaşmayı hemen imzalayacaktır. Ama tabii ki Sosa da kendi ekonomik şartlarını düşünüyordur belki. O konuda bir belirsizlik hakim olmuş olabilir. Hı hı. Ama şu an itibariyle Trabzonspor'a bir dönüş yapmadığını da söyleyelim.
Hüseyin'i konusunda son durum nedir? Sayın Başkan Ağol'un fikri nedir?
Hüseyin'i de olarak şunu söyleyelim. Hüseyin'i gerçekten çok ciddi beklentilerle transfer edildi. Ama sezon içerisinde çok inişli çıkışlı grafikler sergiledi. Şu an bir teklif gelirse Trabzonspor yönetimi bunu değerlendirecek.
Son soru. Eddie Newton tabii kolları sıvadı. Yeni bir teknik direktör. Teknik direktör profili noktasında Trabzonspor'a yönelik bazı eleştiriler yapılıyor. Düşük profilli teknik adamlar son yıllarda göreve geliyor şeklinde. Buna katılır mısın? Bir. İkincisi, Eddie Newton tabii çok önemli isimlerle çalıştı. Avrupa futbolunda çok yakından takip eden biri olarak bunu söyleyebilirim. Bir Chelsea efsanesi aynı zamanda. Fakat teknik direktörlük noktasında soru işareti var mı? Gerek yönetim içinde gerek camiada.
Açıkçası aynı soruyu ben de Başkan Ahmet Ağol'una sormuştum. O kendisi şu ifadeyi kullandı. Eddie Newton geldiği günden itibaren hem yaptıklarıyla hem de son iki kritik son lig karşılaşması ve Türkiye Kupası karşılaşmasındaki duruşu, takımı yönetmesiyle bize bu güveni verdi ve biz kendisine inanıyoruz, kariyeri de bu şansı hak ediyor dedi. Aslında gerçekten CV'sine bakıldığında Eddie Newton'un gerçekten bir şansı hak ettiğini söyleyebiliriz. Çok önemli teknik adamlarla çalışmış. Ama tabii ki burası Trabzonspor. Burada çalışmak, başarılı olmak düşünüldüğü kadar kolay değildir. Onun için çok zor bir sürecin kendisini beklediğini şimdiden söylemek lazım. Bence ekibini iyi kurarsa bu noktalara, bazı kritik noktalara Trabzon'un dengelerine iyi hakim olursa neden olmasın diye düşünüyorum. Belki dünya futboluna bir antrenör daha kazandırabilir Trabzonspor kulübü. Diğer noktada Ezin İlto zaten Trabzon'a geldi. O burada şu anda buradaki ekibiyle çalışmalara başladı. Ayrıca yardımcı olarak kendisine yabancı teknik adamlar da getirmeyi düşünüyor. Bu yüzden şu anda henüz net bir kararını vermiş değil ama birkaç gün içerisinde tam kararını da verip ekibini toparlayacaktır.
Peki. Çok teşekkürler sevgili Yunus Emre Sel. İyi çalışmalar diliyoruz.
İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun.
Görüşmek üzere. A Spor Trabzonspor muhabiri Yunus Emre Sel. Bizlerle birlikteydi değerli dinleyicilerimiz.
Emrah Karadinç'te gün ortası devam ediyor.
Sivasspor'da Rıza Çalınbay'la devam kararı çıktı. Programın başında da ifade etmiştim. Benim için sürpriz bir karar değildi. Rıza Çalınbay Sivasspor'a gerçekten de çok şey kattı. Ki başarılı teknik adamlardan biridir Rıza Çalınbay. Gittiği takımlarda çok üst düzey mücadele edildiğini her zaman görürüz ve buna da tanıklık ederiz. Sivasspor'da da son sezonda özellikle benzer bir tablonun ortaya çıktığını ifade edebiliriz. Çok ciddi problemlerle karşı karşıya kaldılar sezon içinde. Yaşadıkları sakatlıklar tabii ki Sivasspor'u etkiledi ve transferler noktasında hem Mert Hakan Yandaş hem de Emre Kılınç. Her iki futbolcunun da zihni bulandı. Net bir şekilde bunu söyleyeyim ben. Futbolcular etkilendi ve Sivasspor'un da bundan olumsuz bir geri dönüş aldığını söyleyebilirim ben. Benim kanaatim bu şekilde. Yani oyuncuların tabii zihni çelindi kelimesi çok doğru bir tabir olmayabilir ama transfer haberleri çıktıktan sonra oyuncular tam anlamıyla futbola kendisini veremedi. O konsantrasyon eksikliği gerçekten de futbolcuları etkileyebiliyor. Rıza Çalınbay'la yola devam edilme kararını çok olumlu karşılıyorum. Çünkü Rıza Çalınbay Sivasspor'a çok şey katıyor ekibiyle beraber. Koronavirüs döneminde yaptıklarını bir bilseniz, Rıza Hoca'yı bir dinleseniz ki dinlemişsinizdir de yüksek ihtimalle. Çok özverili bir teknik adam olduğunu zaten anlayacaksınız. Futbolculuk döneminde de öyleydi Rıza Çalınbay. Herkesten daha fazla koşardı. Bazı insanlar vardır. Mesai yapacağı yere bir saat erken gider. Herkesten önce gider ve hazırlığını her zaman yapar. Rıza Çalınbay da öyle bir teknik direktör. Tabii başarı kıstası ve birinci seviye bir teknik adam olup olmadığı sizin yorumunuz. Onu da sizin takdirinize bırakalım. Bir transfer haberi Medipol Başakşehir'den Atabey Çiçek bir yıllığına Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandı. Değerli dinleyicilerimiz ifade etmiş olalım. Sinan Gümüş'le ilgili bazı mesajlar var. Turgay Beyefendi sormuş. Ne olacak diye. Şimdi Fenerbahçe harcama limitleri engeline takılmasına karşın transferde hız kesmiyor. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, İsmail Yüksek, Barış Sungur bu isimler kadroya katıldı. Sinan Gümüş konusunda da Fenerbahçe'nin bir tasarrufu var. Yani futbolcunun kulübü Genoa ile görüşmeler yapıldı benim bildiğim. Ve Fenerbahçe ile Sinan Gümüş arasında bazı görüşmeler yapılıyor. O görüşmeler ne zaman sonuçlanır? Bu önemli. Tabii son yapılacak görüşmelerden sonra kesin anlaşmaya varılırsa da resmi açıklama olur. Eski bir Galatasaraylı, daha önce Galatasaray forması giymişti. Stuttgart'ın ikinci takımından transfer edildiğini hatırlıyoruz. Almanya doğumlu bir oyuncu. Genoa performansı tabii çok vasattı. Şimdi Fenerbahçe ile yola devam etmesi durumunda kariyerinde nasıl bir sıçrama yapacak? Bu da açıkçası düşündüğüm noktalardan biri. Davut Beyefendi diyor ki Balotelli gelse Beşiktaş'a iyi olmaz mı? Buranın boşluğunu doldurmak lazım. Giden her oyuncunun boşluğu doldurulabilir mi? Bu soru işareti. Beşiktaş'ta da ayrılan futbolcular çok fazla. Atan da tutan da aynı şekilde. Yani Ersin Destanoğlu'na yönetim kanadından ve teknik heyetten her ne kadar olumlu tepkiler gelmiş olsa da Beşiktaş'ın çok sağlam bir kaleciye ihtiyacı var. Tecrübeli, o kaleyi dolduran bir kaleciye ihtiyacı var. Bunu söyleyebilirim. Tutan bu şekilde. Atan, Burak Yılmaz tabii dile gitti. Kendi kariyeri açısından da önemli bir hamle. Çünkü Beşiktaş'ta problemler yaşayacaktı. Yani yeni sezonda özellikle Beşiktaş'a çok zarar verecekti Burak Yılmaz. Mali açıdan bunu söylüyorum. Lille'de Türk futbolcuların sayısının artması, Avrupa futbolunda yani Türkiye'nin futbolcu ihraç etmesi konusu benim açımdan çok pozitif. Bunu da yine vurgulayabilirim. Balotelli Beşiktaş'a gelir mi? Sergen Hoca disiplinsiz futbolcuları pek sevmiyor. Balotelli konusunda sadece tabii disiplin değil, mali şartlar da çok öne çıkıyordu. Yüksek maliyetli bir futbolcu. Beşiktaş'ın öyle bir parası yok ve Beşiktaş'ın parayı çöpe atacak bir durumu da yok. Öyle bir durum söz konusu değil. Çok ciddi problemler yaşadı Beşiktaş. Yakın zamanda yapılan ödemeleri de hatırlatacak olursam bunu yine vurgulayalım. Mensah Beşiktaş'ın gündeminde mi diye sormuş Hasan Beyefendi. Evet, Beşiktaş'ın gündeminde. Sayın Başkan Ahmet Turçevi'yi dinlettik, Radyo Spor'dan canlı yayınladık ve Sayın Başkan da Mensah'ın gündemlerinde olduğunu söyledi. Ama Mensah transferinde de yine maliyet çok önemli bir kriter olacak. İfade edelim. Bu arada büyük kulüplerden, büyük olarak adlandırdığımız kulüplerden Süleyman Seva paylaşımları var. Hem Galatasaray, hem Trabzonspor, hem Fenerbahçe. Fenerbahçe'den de var diye hatırlıyorum. Evet. Süleyman Seva'yı almak gerçekten de önemli. Ruhu şad olsun bir kez daha. Transfer konusunda Anadolu takımlarının özellikle hamleleri, teknik direktör konusunda bazı yaşanan durumlar vardı. Örneğin Hatayspor'da bir teknik direktör sorunu demeyeceğim ama bir tasarrufu söz konusuydu. Mehmet Altıparmak gitti ve Ömer Erdoğan teknik direktörü koltuğuna oturdu. Ömer Hoca da Hatayspor'da şunu hedefliyor: yeni sezonda Hatayspor Süper Lig'de kalıcı olmalı. Bunu başarabilecek mi, hep beraber göreceğiz. Bizlere ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Radyo Spor'dan ayrılmayın.
Emrah Karadinç'le gün ortası sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.